Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 6 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Atom ve molekül. Fear Ruxby Cox, Max Personage. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 65, Gençlik Kitaplığı 5, 10. basım Haziran 2000. Türkçe çeviren Feryal Halatçı. Türkçe metnin bilimsel danışmanı Profesör Doktor İlker Özkan. Atom adını verdiğimiz küçük parçacıkların araştırılması bilimin en heyecan verici yanlarından biri. Bunun nedeni de bilim adamlarının bu alanda sürekli olarak yeni bilgilerle bizleri tanıştırmaları. Atom ve molekül, atomların iç yapısını ele almasının yanı sıra atom bombası gibi bazı önemli buluşların bilinmeyen yönlerini de açıklığa kavuşturuyor. TÜBİTAK Gençlik Kitaplığından Atomların Gizemli Dünyasını, bir başka deyişle bilimin gizemli dünyasını anlatan bir kitap daha. Atom ve moleküllerle tanışalım. Atom adını verdiğimiz küçük parçacıkların araştırılması bilimin en heyecan verici alanlarından biri. Çünkü bilim adamları bu alanda durmadan büyüleyici yeni bilgiler buluyorlar. Aslında atom konusu fen bilimlerinin temelini oluşturur. Evrenin büyük bir kısmı maddeden ve madde de atomlardan ya da atomların parçalarından yapılmıştır. İşte bu kitap sizi atomların o gizemli dünyasıyla tanıştıracak. Farklı atom çeşitleri vardır ve bu farklı çeşitler farklı maddeleri yaratır. Peki ama bir atom çeşidini diğerinden farklı kılan nedir? Yanıt atomların yapısında aranmalı. Atomlar daha da küçük parçacıklardan yapılmıştır. Her atom çeşidinde bu parçacıklar vardır ancak sayıları bir atomdan diğerine değişir. Kelebek de çiçek de atomlardan yapılmıştır. Kelebeği kelebek, çiçeği de çiçek yapan bunları oluşturmak üzere birleşmiş çeşitli atomların içindeki parçacıkların farklı sayılarda olmasıdır. Atomları değiştirmek. Tarihteki ilk kimyacılara simyacı denirdi. Simyacılar zamanlarının büyük bir kısmını ana metalleri, genellikle de kurşunu altına çevirmeye uğraşarak geçirdiler. Yaptıkları iş gerçek deneylerle büyünün bir karışımıydı ve çoğu kez gizli tutulurdu. Aksini savunanlar olmasına karşın bu hedefe hiçbir simyacı ulaşamadı. Günümüzde bilim adamları kurşunun altına nasıl çevrileceğini kuramsal olarak biliyorlar. Kurşun atomlarının içindeki parçacıkların sayısını değiştirerek. Ancak bu yapılırsa çok karmaşık ve pahalı bir işlem olur ve radyasyona yol açar. Atomların büyüklüğü. Atomların küçük olduğunu söylemek, onların gerçekte ne kadar küçük oldukları konusunda hiçbir ipucu vermiyor. Mikroskop kullanılmadan görülemeyecek denli küçük şeyler için mikroskobik deyimini kullanırız. Atomlarsa mikroskobikten bile daha küçüktür ve sıradan mikroskopların en güçlüleriyle bile görülemezler. Atomların ne denli küçük oldukları konusunda bir fikir edinebilmek için şöyle yapın. Avcunuza biraz tuz dökün ve tek bir tuz tanesine bakın. Eğer bu tanenin içindeki her atomu tuz tanesinin büyüklüğüne erişecek kadar büyütebilseydik, tuz tanesinin de boyu yaklaşık 10 kilometre olurdu. Resimler ve şemalar. Bu kitap boyunca atomların içini gösteren çizimler bulacaksınız. Bunların ölçekli çizilmediğini aklınızdan çıkarmamanız çok önemli. İleride göreceğiniz gibi atomun büyük kısmı boş bir hacimdir. Atomu oluşturan parçacıklar arasındaki uzaklığı parçacıkların büyüklükleriyle orantılı çizmeye kalksaydık elinizdeki kitap rafları sığamayacak kadar büyük olurdu. Aslına bakarsanız evinize bile sığmazdı. Moleküller. Yüzden fazla çeşit atom vardır. Bunların bazıları diğerleriyle birleşerek molekülleri ve bileşikleri oluştururlar. Atomların birleşmesi olmasaydı evrende sadece 100 kadar farklı madde olacaktı. Gerçekte ise milyonlarca olduğunu biliyoruz. Örneğin bir oksijen atomu iki hidrojen atomu ile birleşerek bir su molekülü yapar. Birçok molekül çeşidi de başka moleküllerle birleşerek daha başka maddeler oluşturur. Bu yüzden de bilim adamları atomlar ve moleküller hakkında ne kadar çok şey bilirlerse etrafımızdaki nesneleri anlamak o kadar kolaylaşacaktır. Enerjiyi kullanmak. Atomu anlamak başka şeydir, bu bilgiyi kullanmak bambaşka bir şey. Bilim adamları yüzyıldan daha kısa zamanda atomun enerjisinin bir kısmını kullanmayı öğrendiler. Radyasyon ve nükleer enerji atomdan kaynaklanır ve hem insanlara yardım etmek için hem de insanları mahvetmek için kullanılabilir. Bilim sürekli olarak yeni düşünceler ortaya atar ve bunları dener. Bu yüzden de atoma ilişkin keşfedeceğimiz ve öğreneceğimiz hala çok şey var. Yeni düşüncelerin doğuşu. Evrendeki her şeyin atomlardan yapılmış olduğu düşüncesi yeni değildir. Bununla birlikte düşünürlerin atomun varlığını ortaya atmalarıyla bilim adamlarının bu düşünceyi nasıl kanıtlayacaklarını anlamaları ve gereken aletleri edinmeleri arasında 2000 yıllık bir süre geçmiştir. Atom düşüncesi eski Yunan'da doğmuştur. Ortaya atılan kuram basit ancak yenilikçi bir kuramdı. Bir şeyi küçük parçalara ayırma işlemini sonsuza dek sürdürmek olanaksızdır. Eninde sonunda parçacıkların artık daha fazla kesilemeyecek denli küçük olacakları bir aşamaya gelinecektir. İşte bu parçacıklara bugün atom diyoruz. Yunanca'da atomos sözcüğü bölünemez anlamına geliyor. Çeşitli görüşler. Bu kurama ilişkin yazılı belgeler M.Ö. 400 yılına Leukippos ve Demokritos adlı iki Yunan düşünürüne kadar gidiyor. Bu iki düşünür, bölünemez parçacıkların farklı biçimlerde ve boyutlarda olduğuna inanıyorlardı. Demokritos ve Leukippos'un düşünceleri diğer Yunan düşünürleri arasında tartışıldı ve bazıları tarafından da benimsendi. Bunların arasında diğer düşünürler tarafından sayılan ve çok sayıda izleyicisi olan Epikuros, M.Ö. 342 ile 270 de vardı. Bazıları ise örneğin Yunan bilimcilerin en tanınmışı Aristoteles, M.Ö. 384-322 bölünemez parçacık düşüncesini sorguladılar. Bu konudaki ilk tezlerden biri de her şeyin dört öğeden yapılmış olduğuydu. Toprak, ateş, hava ve su. Bu dört öğenin bir maddenin sahip olabileceği tüm özellikleri kapsadığı düşünülüyordu. Kuruluk, ısı, soğuk ve nem. Birincil parçacıklar. İngiliz kimyacı Robert Boyle, 1627-1691, maddenin birincil parçacıklardan yapılmış olduğunu ve bu birincil parçacıkların bazılarının birleşerek yuvarlar adını verdiği daha büyük parçacıklar oluşturduğunu ileri sürdü. Bilim adamları günümüzde bunu atomların birbirleriyle bağlar kurarak molekül oluşturmaları olarak tanımlıyorlar. Element sözcüğünü bugünkü anlamıyla ilk kullanan Boyle oldu. Boyle, elementlerin kimyasal yollarla daha basit maddelere parçalanamayan maddeler olduklarını öne sürdü. Dalton'un kuramı. İngiliz kimyacı John Dalton, 1766-1844, atom terimini ilk kez 1807'de kendi geliştirdiği atom kuramını açıklarken kullandı. Dalton'un atom kuramının esasları şunlardır. Tüm maddeler küçük parçacıklardan oluşur. Dalton bu parçacıklara atom adını vermişti. Atomlar yapılamaz, ortadan kaldırılamaz veya bölünemez. Bir elementin atomları birbirinin aynıdır. Kimyasal tepkimeler atomların yeniden düzenlenmesinin bir sonucudur. Atomlar birleşerek bileşiklerin yapı taşı olan daha büyük parçacıkları oluşturur. Ancak Dalton sonradan atomun daha da küçük parçacıklara bölünebileceğini öne sürdü. Sonunda da haklı olduğu anlaşıldı. Bir elementin tüm atomlarının benzer olduğu konusunda yanılmış da olsa Dalton'un kuramı bilimi baştan aşağı değiştirdi. Bu atom çizimi Bohr ve Chadwick'in modellerini temel alır. Şekilde elektronların ortadaki çekirdek etrafında yüksek hızla dönmesi gösteriliyor. Elektronları tutan elektriksel çekimdir. Çekirdek proton ve nötronlardan yapılmıştır. Protonların elektrik yükü artıdır. Atomun büyük kısmı parçacıklar arasındaki boşluktan oluşur. Elektronlar farklı enerji düzeylerinde çekirdek etrafında dönerler. Farklı elementlerin atomları farklı sayıda parçacık içerir. Modeller. Sonraları bilim adamları atomun içini betimleyen modeller yapmaya başladılar. Bunların gerçeğe benzediğini hiç iddia etmediler ama birçok farklı model gelişti. İlk model İngiliz bilim adamı C.C. Thompson 1856-1940 tarafından yüzyılımızın başında yapıldı. Erikli muhallebi olarak adlandırılan bu model katı bir maddenin içerisine gömülü eksi yüklü tanecikler biçimindeydi. Yeni Zelanda doğumlu fizikçi Ernest Rutherford 1871-1937 elektron denen eksi yüklü parçacıkların artı yüklü bir çekirdek etrafında döndüğü bir model yarattı. Bu model Danimarkalı fizikçi Bohr tarafından geliştirildi. 1885-1962 Bohr'un modelinde elektronlar belirli yörüngeleri izliyordu. İngiliz bilim adamı James Chadwick 1891-1974 1932 yılında yeni bir model sundu. Chadwick'in modeli birçok açıdan diğerlerine benziyordu ama çekirdekteki proton ve nötronları da gösterdiği için daha doğruydu. Bilim adamlarının bugün kullandıkları modeli ise bulut modeli deniyor. Her bulut elektronların bulunma olasılıklarının en fazla olduğu bölgeyi gösterir. Bulut modeli daha çağdaş bir atom modelidir. Bu bulutun içinde bir yerlerde bir elektron hareket etmekte. Atomun içi. Bazı atomların kalınlığı santimetrenin yalnızca 1 bölü 100 milyonu kadardır. Bazıları ise daha büyüktür. Ama yine de boyutlarını kestirebilmek neredeyse imkansızdır. 100 milyon atomu yan yana koyduğunuzda elde edeceğiniz uzunluk sadece 1 santimetredir. Yani bu kitabın tek bir sayfası yaklaşık 1 milyon atom kalınlığındadır. 19. yüzyılın sonunda bilim adamları atomun da daha küçük parçacıklardan yapılmış olduğundan kuşkulanmaya başladılar ve yepyeni devrimci kuramlar öne sürüldü. Bu kuramlar bilim dünyasını şaşırtıcı yeni buluşlara götürdü. Her buluş, bilimsel araştırmaların, tahminlerin, şansın ve deneyle geçen yüzlerce saatin bir sonucuydu. Bugün bile bilim adamları atomun içerisinde olup bitenler hakkında yeni ve heyecan verici şeyler bulmaya devam ediyor. Biliyor muydunuz? Atomun hacminin çoğu boşluktur. New York'taki Empire State binasındaki atomların içindeki boşluğu gidermek mümkün olsaydı geriye kalan bir kutu şekerden daha küçük olurdu. Buna karşın kütlesi değişmezdi. Bu kutuyu en güçlü vinçler bile kaldıramazdı. Atom altı parçacıklar. Atomların içindeki parçacıklara atom altı parçacıklar adı verilir. Her atomun ortasında bir çekirdek vardır. Çekirdeği ufacık bir evrenin merkezindeki güneş olarak düşünmek anlamınıza yardımcı olacaktır. İlk modellerin bazılarında da böyle gösterilmişti. Çekirdek iki atom altı parçacıktan oluşur. Proton ve nötron. Üçüncü bir parçacık çeşidi ise çekirdeğin etrafında döner. Bu dönen parçacıklara elektron diyoruz. Elektronlar sözünü ettiğimiz tüm bu parçacıkların en küçükleridir. Kütleleri protonun kütlesinin yalnızca 1 bölü 1840 kadardır. Elektrik yükleri. Peki nasıl oluyor da birkaç ufak parçacık boşlukta bir arada tutunarak atomu oluşturabiliyor? Yanıtı elektrikte aramalıyız. Hem protonların hem de elektronların elektrik yükü var. Protonlar artı yüklü, elektronlarsa eksi yüklüdür. Nötronlarınsa elektrik yükü yoktur. Bu yüzden onlara nötr, yansız diyoruz. Tıpkı mıknatısların zıt kutuplarının birbirini çekmesi gibi elektrik yükü zıt olan parçacıklar birbirini çeker. İşte atom altı parçacıkları bir arada tutan elektrik yükleridir. Hareket. Eğer elektriksel çekim atom altı parçacıkları bir arada tutuyorsa neden bu parçacıklar aralarında boşluk olmayan bir küme oluşturmuyorlar? Bunun nedeni elektronların hiç durmadan hareket etmesi. İşte çekim ve hareketin bu bileşimi parçacıkların bir hacim içerisinde atomu oluşturmalarına olanak sağlıyor.
Ayrım sonu.